Ayrım 16.
Ansızın nasılsın diye soru veriyor. Ellerimi havaya açarak ne bileyim dercesine omuz silkiyorum. Ya sen diyorum sonra da. Nasıl olabilirim? Doğru, nasıl olabilir bu koşullar altında? Bana darılma sakın. Sesi gitgide değişiyor. Titreklikten kurtuluyor, dinginliğe, cesarete kavuşuyor. Yanlış yaptım, kabul. Öfkeni yatıştıracağımı sandım böylelikle. Yoksa annem o sözü... Gerisini söyleyemiyor. Yeniden sinir bozucu bir sessizlik çöküyor odaya. Ama çok geçmeden o alıyor sözü. Gittin gideli kavga edip duruyoruz annemle. Melek Hanım köpek soylu oluşumda direniyor demek ki. Bunu ağzından kaçırdığına kendisi de pişman oluyor. Üzüldü ama diyor, çok üzüldü sonradan. Benim kızdığım, madem üzüleceksin niye sözünü endazeye vurmadan konuşursun böyle? Kimi kandırdığını sanıyorsun demek geliyor dilimin ucuna diyemiyorum. Alnı dudaklarının üstü terliyor boncuk boncuk. Yüzü duvarın beyazı kadar solgun. Güçsüzlüğünü aldırmadan kalkıp gelmekten çok şu yaşadığı anın gerilimi bunaltıyor olmalı. Annemi bağışlayamıyorsun biliyorum. Ne söyleyeceğimi bilmeden aralanıyor ağzım. Tam o anda ağlamaya başlayan oğlan kurtarıcım oluyor. Cihan sallamayı hızlandırsa da pek kolay susacağı benzemiyor. Aramızda tinsel bir iletişimin varlığına inanacağım neredeyse. Fırsattan yararlanıp ayağa kalkıyorum. Yine pencerenin önüne götürüyor ayaklarım beni. Ya duvara götürmesini mi bekliyordun? Dış dünyaya, özgürlüğe açılan bir göz pencere. Birden garip bir dürtüyle deli gibi sokağa fırlamak geliyor içimden. Neyin nesidir bu böyle bilmiyorum. Kim olduğumu, nerede yaşadığımı bile unutup tabanlarım patlayıncaya kadar dağ tepe dolaşmak istiyorum. Oğlanın ağlaması azalmış, yeni varıyorum ayırdına. Yüzümü odaya çeviriyorum. İki duvar arasında bir iki kez gidip geldikten sonra yerime oturuyorum. Ama korkuyorum ya bağışlama konusunu yeniden açar mı diye. Hayır açmıyor, hiçbir şey konuşmuyor uzunca bir zaman. Yere bakıyor hep. Bir an acı çekiyormuş gibi yüzü kasılıyor. Ağrın mı var diye soruyorum. Geçiştiriyor hemen. Sayılmaz, geçti bile. Bana yenik görünmemeye çalışıyor aklınca. Ben de olanları çok umursamazmış gibi görünmeye çalışarak aynı şeyi yapmıyor muyum? İki hasım gibi. Bu denli çabuk mu tükettik biz sevgimizi? Yoksa sevgimiz mi kavgaya, siteme karşı koyamayan cılız bir sevgiymiş? Bir türkünün sözlerini anımsıyorum. Buna sevda derler, sitem götürmez diyor. Götürmez mi gerçekten? Ayrılıkla, özleyişle eksilmeyen, tersine çoğalan sevgiyi sitem mi çürütüyor? Biliyor musun Ömer Rıza ne soruyor bir de? Konuşmasıyla darmadağın oluyor düşüncelerim. Tam da feylesofluğun sırasıydı ya şimdi. Toparlanıp soruyorum. Ne? Bu akşam eve gelip gelmeyeceğini merak ediyor. İstem dışı bir devinimle ayağa dikiliyorum. Ellerim ceketin ceplerinde dönenmeye başlıyorum odanın ortasında. Korkuyla soruyor Cihan. Geleceksin değil mi? Yüzümü etajerden yana döndürüyorum. Kitapları düzeltirmiş gibi yaparak. Önemli olan gelip gelmemem değil diyorum. Annem özür dilemeye hazır. Bir yalan daha. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Anneni bağışlamam da sorun değil. Yaşlılığın düşüncesizliğine verir geçerim sözlerini. Öyleyse, sesi geldiği zamanki titrekliğine dönüşüyor yine. Belki aynı çatı altında yaşamaktı yanlış olan diye sürdürüyorum. Biz böyle de bir aileyiz, sen, ben, Ömer Rıza. Kalleşlik ettiğimi düşünebilirsin, haklısın. Söz verdim başında iç güveyliğini kabul edeceğimi. 7 yıldır birlikteyiz işte. Sözümde durmadığımı, katlanmadığımı söyleyemezsin değil mi? Haksızlık olur. Evet anlamında başını sallıyor. Derdimi anlatabildiğimi görünce daha cesaretle konuşuyorum. Şimdiden sonra kendimize ait bir evimiz olsun istemez misin? Yaşantımızı dilediğimizce sürdürebileceğimiz bir ev. Böyle sürüp gitmez bu iş. Destekle sen de beni. İstiyorsan çok yakın bir ev bulabiliriz. Anneni yalnız bırakmış olmayız temelli. Belki bir başka çözüm daha bulunabilir. Örneğin teyzen kabul edecek olursa... Göz göze geliyoruz. O an boşuna umutlandığımı anlıyorum. Bakışlarında kaygıdan, umarsızlıktan başka bir şey okunmuyor. Az önceki baş sallaması yalnızca bir geçiştirmeymiş, bir kandırmaca. Artık sözümü bitirmeye gerek duymuyorum. Kısa bir suskunluğun ardından o sürdürüyor yarım kalmış konuşmayı. Teyzemle birlikte mi otursunlar diyorsun? Boş ver diyorum sıkıntıyla. Hiçbir şey demiyorum. Hayır diyorsun. Haklısın da. Ne demek şimdi bu? Umutlanmalı mı yeniden? Ama alem ne demez sonra bize? Bir kez daha yıkılıyor umutlarım. Alemin diyeceği sözlerin sitem götürmez sevdamızdan önemli olmadığını anlatmak bile gereksiz geliyor şimdi. Aslında baştan beri umutlandığım aptallıkmış. Kör kuyunun dibinde merdiven arıyormuşum. Hem çocukla bir başıma ne yaparım ben? Öyle ya, nasıl dayanır insan bir başına çocuk bakmaya? Yine de o kadar çok istiyorsan eğer, hiç değilse Ömer Rıza ele avuca gelsin azıcık, zaman ver bana. Ayağının türabı olayım. Hem benim ağzıma bir parmak bal çalıyor, hem de eski düzeni koruyor. Canın isterse Kerim, yersen. Ayağımın türabı olacakmış. Bu iğrenç sözü de kimden öğrendi? Bilmezdi eskiden. Sanki bunu istiyorum ben. Türkünün sözleri geliyor yine aklıma. Buna sevda derler, sitem götürmez. Ya sen gel buraya ya ben varayım. Geldi ya işte. Gururunu yenip geldi. Bir adımda sen Melek Hanım'ın şatosuna mı? Yüz verme fazla olsun bitsin. Bitmez. Pire için yorgan yakmak değil de nedir bu? Hem belki de ileride dediği gibi. Palavra hepsi. Beni eve döndürmek için söyledi. Doğru bile olsa kaç yıl beklemeliyim özgürlüğü? 2 yıl mı? 3 mü? Daha mı? Polis düdükleri duyuluyor ötelerden. Geçen akşam içine düştüğüm Perapalas olayını anımsıyorum bir an. Savaş kapımıza dayanmışken oturmuş önümüzdeki yılların hesabını tutuyorum. Özgürlük düşleri kuruyorum. Akıl mı bu? Cihan'a bakıyorum, az öncekinden de solgun görünüyor gözüme. Belki de yanılıyorum. Akşam alacasında nasıl anlaşılır bu? Işığı yakmalı artık. Kapkara perdeleri de çekmeli yola karşı. Bu akşam yalnızlığa katlanamayacak gibiyim. O da sormuyor bir daha gelecek misin diye. Yaptığı öneriye razı olup olmadığımı da sormuyor. Derin bir soluk alıyorum. Sonra zayıf anımı yakalamışken bir çırpıda söyleyiveriyorum sözlerimi. Çıkıp bir araba bulayım da hava kararmadan gidelim eve. Sevinmiyor hemen. Belki duyduğuna inanamıyor. Şaşkınlıkla ağzını açıyor. Bir şey söyleyecek oluyor ama söylemiyor nedense. Olur dercesine başını sallamakla yetiniyor. Paltomu giyinirken dönerim birazdan diyorum. Yüzünde belli belirsiz bir korku dolaştığını görür gibi oluyorum. Geri gelmeyeceğimden mi korkuyor? Olabilir. Hakkım var mı onu bu kadar üzmeye? Sen de giyin istersen diye ekliyorum çıkacağım sırada. Bekletmeyelim arabayı kapıda. O zaman dingin bir gülümseme yayılıyor yüzüne. Çocuğu koltuğa yatırıp mantosunu almaya giderken kapıyı örtüp çıkıyorum. Bir şişe de Bomonti almalı karşıki bakkaldan. Melek Hanım'a inat masanın ortasına dikeceğim şişeyi. Bekleme odasından geçip gidecekken pencere önündeki az önce Neveser'in oturduğu koltuğa gözüm takılıyor. Gitti mi acaba? Belki de yukarıda da. Anlaşabilecekler mi? Çıksalar bile yazı bulurmuş taşınması. İyi bulsun bakalım. Yaza ben neredeyim kim bilir. Führer'in sıcak soluğu ensemizde. İzin vermemeliyim ilmiklerin bir bir kopup gitmesine. Lavanta var hanımlar. Asmalı mescidin köşesinde lavanta torbasını kucaklamış oturan 12-13 yaşlarında bir çingene kız atlıyor önümüze. Annemle teyzem oralı olmadan yürüyüp gidiyorlar. Ben duraklıyorum ama küçücük kirli avucunda sunduğu lavanta çiçeklerine değil yüzüne baka kalıyorum kızın. Önceden görmüşlüğüm var da usumu biraz zorlasam anımsayabileceğim sanki kim olduğunu. Mis kokulu lavanta. Gülümsüyor gözlerimin içine bakarak. Ne var ki alıcı olmadığımı da çabuk seziyor. Upuzun kirli saçlarını pembe güllü eteğini savura savura köşesine koşup oturuyor yine. Ben de annemlere yetişebilmek için adımlarımı hızlandırıyorum. Kimindi bu esmer yüz? Gece gibi kapkara çekik gözler. Gülüşü bile aşina bana. Arkama dönüp son bir kez baktığımda yaşlı bir kadınla alışverişe koyulduğunu görüyorum. Tam o anda da karşıdan gelen biriyle çarpışıyoruz. Genç bir adam. Suç bende olmasına karşı şapkasını saygıyla çıkartıyor. Affedersiniz diyor geçerken. Yıllar öncesinden bir anı. Az geride Foto Süreyya'nın önünde Kerim'le karşılaşmamızı çağrıştırıyor belleğimde bu çarpışma. Dev gibi bir kadın arkamdan vurmuş, heyecandan çözülmüş elimi ayağımı büsbütün titretmişti. Kerim de kolumdan tutup dükkanın kuytusuna çekmişti beni. Kimi zaman eli elimde, gözü gözümdeyken bile uzaktı bana. Kimi zaman istediğimden fazla yakın. Yadırgıyorum o yakınlığını da. Zorluyor sanki kendini. Daha neler. Öyle ama. Eve döndükten sonra buzlar yavaş yavaş çözülmüş, o eski deli dolu seven Kerim geri gelmişti. Sonra değişti. Şu son 4-5 ayda. Acaba ayrı bir eve taşınma düşüncesini geçiştirdim, destek çıkmadım diye mi içerliyor? Yok, öylesi değil. Sıkıntısı bu olsa susmazdı. Hele bir kadeh içince dilini hiç tutamaz ya da işi sarhoşluğa dökerek söylerdi aklına her geleni. Daha başka bir şey var ama ne? Belki de hiçbir şey. Doğrusu ona yükleyebileceğim adı konulabilir bir kusur yok ortada. Bu öyle bir şey ki... Le Bon'un önünden geçerken adımlarım yavaşlıyor. Sizi bir daha göremezsem ölürüm demişti. Gözümün içine bakarak gülmüştü bunu söylerken de. Sanmayın dul oluşunuz annemi. Fırlamıştım ayağa. Herkes bize çevirmişti bakışlarını. O kolumdan tutup oturtmuştu. Mişti muştu. Acaba, sanki, yoksa, belki, kim bilir, neden... 15-16 yaşlarındayken teyzemin ara sıra aldığı kadın dergisi Yıldız'da okuduğum, o zamanlar çok güldüğüm bir yazıyı anımsıyorum. Evlilik üstüne bir yazıydı. Adını unuttuğum bir kadın yazar, mevsimlere benzetiyordu evliliği. Sadece hoş raihalarla, rengarenk çiçeklerle bezenmiş bir ilkbahardan ibaret değildir izdivaç diyordu. Kimi zaman kavurucu bir yaz güneşi, kimi zaman da kalplerimizi tarifsiz yeislerle dolduran sonbahar rüzgarıdır. O acı rüzgara dayanmak bile pek zor gelirken daha da beteri kış vardır önümüzde. Fakat şunu unutmayınız ki sevgili bayanlar, en korkunç kışın yeniden ilkbahara dönüşmesi nasıl şüphesiz ise, bilmem size inanmalı mıyım sayın bayan, mevsim dönümlerini mi yaşıyoruz biz de gerçekten? Acaba şimdi hangisindeyiz, kış mı? Hayır, kış değil bu, öyleyse son yaz. Daha da kötü günler mi bekliyor bizi? Aptal olma Cihan. 15'indeyken gülüp geçtiğin sözleri 30'unu devirdikten sonra mı inanacaksın? Ama nasıl da doğru görünüyor. Teyzem Zahariadis'in dükkanı önünde duraklayınca rahatlıkla yetişebiliyorum yanlarına. Gelmişken havlu çarşaf filan baksam şuradan diyor. Annemin kaşları çatılıyor hemen. O iş bugün olmaz Faika. Neden? Yalnız manifaturacı Hristo'ya diye çıkmadık mı evden? Çıktık da... Ötesini dinlemeden söylenerek yürüyor annem. Sabah serinliği geçiyor yavaş yavaş. Sen perdeliğini, biz de kendi ihtiyaçlarımızı kestirip dönelim güneş tepemize yükselmeden. Yardım uman gözlerle bana bakıyor teyzem. Ben de elimden bir şey gelmez dercesine omuz silkiyorum. Yürüyoruz annemin ardı sıra. Çok gitmeden başını arkaya çevirerek, hem ne kadar çabuk dönsek o kadar iyi diye ekliyor annem. Aklınıza uyup çocuğu muayenehaneye bırakmakla hata ettik. Olmaz ki öyle hastaların ayağı altında. Teyzem biraz yavaşlayıp kulağıma fısıldıyor. Dua et aradıklarımızı Hristo'da bulalım, yoksa baktırmaz başka yerlere. Hristo'da. Yıllar oldu Hristo Efendi öleli. Biz hala Hristo'nun dükkanı diyoruz eskisi gibi. Karısı Sofia yardım ederdi önceleri. Artık temelli işin başında. Ama anlaşılan dilimizde hiç onun olmayacak dükkan. Durur durur bir daha sarılır şimdi anneme. Teyzeme de vardır muhabbeti ama ağrılarını iyi edeli annemden sonra Kerim yazıldı gönül defterine. Sızıları yenilenince sevmediğimi bildiğinden olsa gerek hep anneme dil döker. Ah kuzum, doktor beyime bir gitsem de yine diye. Annem de dükkanda sallar başını, eve dönünce minnet edip açmaz Kerim'e ağzını. Bana düşer yalvarmak. İlk gidişinde para almak istememiş Kerim. Sonrakilerde de madam vermeye davranmamış hiç. Doğrusu vereceği parada gözüm yok. Sevmediğim için batıyor bana belki her ne yapsa. Annem bayılır ama. Ne bulur bilmem onda. O kapkara saçları, gözleri ürküntü veriyor insana. Kimindi o çekik siyah gözler? Karşı kaldırımın kıyısında kucağı ekmek dolu, fötr şapkası, sivri çene sakalı ile Yahudi olduğu ilk bakışta anlaşılan bir yaşlı adam dikiliyor. bir aşağı bir yukarı bakınıyor. Caddenin bir an boşalmasından yararlanıp koşar adım karşıya geçerek önümüze çıkıyor. Kim bilir kaç saatlik bekleyişin armağanı olan vesikalı 3 somunu elinden alacaklarmışçasına göğsüne bastırmış. Tünele doğru geçip gidiyorken fırından yeni çıkmış ekmeklerin hoş kokusu yayılıyor ortalığa. Yeniden 300 gramın altına düşerse ekmek hakkımız ne yaparız? Bakarsın yine 150'ye. Yok canım, o kadar da düşmez artık. Niye düşmesin? Ne olacağımız belli değil ki. Anneme soracak olsam belli. Madem 39'un Eylül'ünde biz hep savaş dışı kalacağız demiş paşa, tamamdır. Keşke tamam olsa. Teyzem de mağara kovuğuna benzemiş pencerelere yeni perdeler asma derdine düştü. Vişne çürüğü mü olsa, güvez rengi mi? Görmüyorlar mı gidişimizin iyiye gidiş olmadığını? Ya Kerim? O niçin susuyor? Savaşa girip girmeyeceği konusunda hiç tahmin yapmıyor eskisi gibi. Zaten öyle az konuşuyor ki. İçince çözülüyor biraz dili. Tek sırdaşı Bomonti şişesi onun. Mevsim dönümü bu efendim. İzdivaç yalnız ilkbahardan ibaret değil. Belki de savaşın yarattığı gerginlik yüzündendir Kerim'in böyle değişmesi. Çağrı gelecek mi ona da? Ne zaman gelecek? Sonumuz belirsiz. Muayenehaneyi kapatmayacağım gidecek olsam da diyor. Neveser Hanım'la konuşmuşlar, kirasını ödeyecekmiş dönünceye kadar. Acaba dönememek korkusunu mu yatsıyor böylelikle? Bir gazeteci çocuğun tiz sesi çınlıyor hemen arkamızda. Yazıyor, Atılay şehitlerinin adlarını yazıyor. Tan var, Yeni Sabah, Cumhuriyet. 39 şehidin adlarını yazıyor. 39 hanede gün be gün azalan umudun tükenişini ilan ediyor. Sulara gömülü kaldılar, bitti her şey. Ya bizi bekleyen son ne? Yanımızdan geçiyor çocuk, 9-10 yaşlı ancak. Üstü başı 40 yamalı. Güneşin boza dönüştürdüğü siyah kasketi altından kirli sargı bezinin örtemediği büyükçe bir yara görünüyor. 300 gram ekmek de yetmez sana küçüğüm. Küçüğüm. Yine nereden geldi aklıma bunca yıldan sonra? Yapmayın Reşit Bey, rica ederim. Tam var, vatan var, Yeni Sabah, Atılay şehitlerinin, tramvayların, otomobillerin gürültüsü çocuğun uzaklaşmış sesini ezip geçerken biz de sokak içindeki loş dükkana giriyoruz. 20 yaşlarındaki çırak arkası kapıya dönük yer çinilerini siliyor sopanın ucuna sardığı ıslak çaputla. Ayak seslerimizi duyunca dönüp bakıyor, orta yerde duran kovayı alıp çekiliyor kenara yol vermek için. Geçiyoruz. Annem dip tarafa yürüyor dosdoğru, biz de arkasından gidiyoruz. Sol yanda hem yazıhane hem depo olarak kullanılan geniş girintiye başımızı çevirince Sofia'yı görüyoruz. Yüzünü karşı duvara vermiş, geldiğimizden habersiz kahvaltı ediyor küçük bir masa üstünde. Kara giysili, kara çoraplı her zamanki gibi. Oğlu Anastas afyon yüzünden hapise gireli 4-5 yıl olmuştur o da. Başka renk görmedik hiç sırtında. Tümüyle ağarmaya az kalmış kıvırcık saçlarını ense topuzu yapmış. Sırtı nasıl kamburlaşıyor gitgide. Az daha eğilse çenesi masaya değecek. Annem daha yaklaşmadan sesleniyor. Afiyet olsun Sofia. Sıçrıyor iskemlesinden. Vay, kimler gelmiş? Son lokmasını tıkanır gibi yutup bize doğru koşarken elinin tersiyle ağzını siliyor. Kollarını annemin beline doluyor. O denli küçük bir kadın ki kısa boylu sayılan annemin göğsüne geliyor başı. Hoş gelmişsiniz be, uğurlar kademler getirmişsiniz sabah ile. Kusura bakma diyor teyzem, rahatını kaçırdık. Ellerini havaya açıyor Sofia. Ne demek, basımla berabersiz, özlemişsin be hepizi. Gelmez olduz. Hınzırca gülerek başını iki yana sallıyor. Yoksam gidersiz Lyon'dora Hacı Resul'a. Yok acanım diye göz süzüyor annem. Sen varken ayağımız başka yere gider mi? Bir ihtiyaç hasıl olacak ki kalkıp gelelim. He öyledir diyor Sofia da. Bak Faika perdelik almak istiyor ne zamandır. Bizim de var ufak tefek alacaklarımız. Ama bugün kısmetmiş Beyoğlu'na inmek. Kendinden başka manifaturacı tanımaz edasıyla gülümseyerek rafları gösteriyor. En alası buradadır her şeyin. İşini yeni bitirmiş, kovayı, çaput sarılı sopayı almış, girintiye yönelmiş çırağa sesleniyor sonra. İçerideki iskemleyi kap gel Dimitri. Biri de buradadır. Otursun dinlensin hanımlar önce bir. Annem duvar dibinde duran kollu sandalyeye kendini bırakıp başörtüsünü açarken çırak eşini yetiştirip teyzemin altına veriyor. Sofia da tezgahın altından çıkardığı yüksekçe hasır oturağı yanlarına koyarak ''Bu da senindir Cihanaki'' diyor. ''Sırtını duvara ver de otur.'' ''Oturuyorum. Kara gözlerini yüzüme dikiyor baykuş gibi. ''Solgun görürüm güzel yüzünü be yavrus.'' Ağzımı açmaya zaman kalmadan annem yetiştiriyor sözü. Çocuklu kadın oldu artık Sofia, kolay mı? Sofia acıyan bakışlarını tepeden tırnağa üstümde dolaştırdıktan sonra iç çekerek başını iki yana sallıyor. Vah güzelim o, vah canımın içi. Ettiğine bak densizin, ne varmış halimde vahlayacak? Doğuramaz mıyım ben de herkes gibi? Bakmaktan mı acizim, hastalıklı mıyım? Panayota'dan haber var mı Sofia? Annemin sorusu başımdan uzaklaştırıyor Sofia'yı. He vardır diyor. İki gün önce gelmiştir mektubu. Gözün aydın olsun. İyi miymiş bari? Bir şey söylemeksizin elini koynuna sokuyor. Buruşmuş bir zarfı kızından gerçekten mektup geldiğini kanıtlamak ister gibi çıkartıp gösteriyor anneme. İstedir. Bu kez annem soruyu değiştiriyor. Atina'dalar mı daha? Derin bir üzünçle nerede olacaklar baska diyor Sofia. Demisim o kadar çıkın gelin yanıma diye. Lakin Aleko soysuzu kabul etmez. Alman çizmesi altında çiğnenmeye razıdır da buraya gelmeye değil. Aptal sanıyor bizi. Damadı Aleko Mavri Mira cemiyetindenmiş. Şimdi nasıl gelir Türkiye'ye? Hristo Efendi ağzından kaçırmıştı bir gün. Kurtuluşun hemen öncesinde ailesiyle birlikte tası tarağı toplayıp kaçmış Yunanistan'a. Yavrusu mu Panayota mı göndereydi barim? Ağlamaya başlıyor Sofia. Elindeki mektubu öpüp kokluyor. Yeniden koynuna yerleştiriyor. Elbisesinin cebinden çıkardığı kocaman beyaz mendille gözlerini kuruluyor. Her mektubunda merak etme bizleri diye yazar. Lakin mama yüreğidir bu melek hanım. Panayota yeni gelinmiş Yunanistan'a gittiklerinde. Kızı Aleksandra'yı bile orada doğurmuş. Biz de amma girmişiz bu insanların hayatına. Dükkana her gelişimizde bir parçasını öğrendik. Aslında benim bildiklerimin çoğu annemden duyduklarımdır. Çünkü Reşit Bey'le sözümüz kesilinceye kadar getirmezdi beni buralara. Beyoğlu sana göre yer değil diye yasak koymuştu. Çocukluktan genç kızlığa yeni yeni adım atarken sözlerinden çıkartabildiğim anlam, Beyoğlu'nda yaşayan, sokaklarında görülen kadın erkek herkesin ahlakından kuşku duyulması gerektiğiydi. Zavallı annem giyim kuşamımızı, evimizin gereksinimlerini karşılamak uğruna zaman zaman o kötü yere gitmek zorunda kalıyordu. Aleksandra mı olmuştur gelinlik kız. Naziler Yunanistan'a girmezden önce bir fotoğrafisini göndermişlerdi. Yüz be yüz gelmeyeli vardır bir 6-7 yıl. Panayota mı da öyle? Hristaki'nin hastalığında çağırmıştık hani. İşte odur son görüşüm ikisini de.